Oturmuş izlerken görmüş olduğum şeyleri yorumlamaya başladım ve o akşam bana kendini gösterdiği şekilde yorumum da aşağı yukarı şöyleydi. Sonradan yalnızca gerçeğin yarısını görmüş olduğumu anlayacaktım ya da gerçeğin yalnızca bir yüzünü göz ucuyla yakalamış olduğumu fark edecektim. İnsanoğlunun azaldığı döneme rast gelmiştim anlaşılan. Kızıl güneş batışı bana insanlığın batışını düşündürdü. İlk kez bugün meşgul olduğumuz sosyal çabaların tuhaf bir sonucunu kavramaya başladım. Hem de düşünüyorum da mantıklı bir sonuç bu. Güç ihtiyacın ürünüdür. Güvenlik güçsüzlüğü arttırır. Yaşam koşullarını düzeltme işi, yaşamı gittikçe daha da güvenli yapan gerçek uygarlaştırma süreci istikrarlı bir şekilde zirveye ulaşmıştı. Birleşmiş insanlığın doğa üzerinde kazandığı bir zafer ötekini izlemişti. Şu an hayalden öte gitmeyen şeyler ele alınarak üzerinde düşünülen ve ilerletilen projelerdi artık ve hasadı gördüklerimdi. Günümüzün sağlık koşulları ve tarımı her şey bir yana hala temel aşamasındadır. Zamanımızın bilimi insan hastalıkları alanının ancak küçük bir bölümünde işe koyuldu. Ama öyle bile olsa faaliyetlerini çok istikrarlı ve ısrarcı bir biçimde yaymakta. Tarımımız ve bahçeciliğimiz orada burada bir yabani otu yok eder ve belki çok sayıda sağlıklı bitkiler ekip daha büyük bir oranı, bir denge oluşturmak için elinden geldiği ölçüde mücadele etmeye terk eder. En sevdiğimiz bitki ve hayvanları ve bunlar o kadar az ki yavaş yavaş seçici ıslahla geliştiriyoruz. Bir gün yeni ve daha iyi bir cins şeftali, bir gün çekirdeksiz üzüm, bir gün daha hoş kokulu, daha iri çiçekler, bir gün daha faydalı bir sığır cinsi. Onları yavaş yavaş ıslah ediyoruz çünkü ideallerimiz belirsiz ve deneme kabilinden, bilgimizse sınırlı. Çünkü bizim beceriksiz ellerimizde doğa da utangaç ve hantal. Bu anafora rağmen akıntının sürmesidir. Tüm dünya zeki, eğitimli ve işbirliği içinde olacak. Her şey gitgide artan bir hızla doğanın boyun eğişine doğru gidecek. En sonunda akıllıca ve dikkatli bir şekilde hayvan ve bitki dünyasının dengesini insan ihtiyaçlarına uyacak bir biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Sanırım bu düzenleme yapılmıştı hem de çok iyi bir şekilde. Makinemin içine düştüğü o zaman aralığında ebediyen gerçekleştirilmişti. Ne havada sivrisinek vardı, ne de toprakta yabani ot veya mantar. Her yer meyve ve tatlı hoş çiçeklerle doluydu. Göz alıcı kelebekler öteye beriye uçuşuyorlardı. Koruyucu tıp ereğine ulaşmış, hastalıkların kökü kazınmıştı. Kaldığım süre boyunca herhangi bir bulaşıcı hastalığın izine rastlayamadım. Ayrıca kokma ve çürüme süreçlerinin de bu değişimlerden büyük ölçüde etkilenmiş olduğunu sizlere anlatmak zorunda kalacağım. Sosyal başarılarda da görülmüştü bu etki. Parlak giyinen insanoğlunun gösterişli barınaklarda oturduğunu gördüm ve hiçbir zahmete katlanmadıklarını öğrendim. Mücadeleden hiçbir iz yoktu. Ne sosyal ne de ekonomik mücadeleden. Dükkanlar, reklam, trafik, dünyamızın gövdesini oluşturan bütün bu ticaret hepsi yok olmuştu. O altın akşamda bir sosyal cennetin yaratılmış olduğu fikrine kapılmamak elimde değildi. Artan nüfusun doğurduğu zorlukların üstesinden gelinmişti diye tahmin ediyorum. Çünkü nüfus artışı durmuştu. Fakat koşullarda böylesi bir değişimle birlikte kaçınılmaz olarak değişime ayak uydurma da gelir. Biyoloji bilimi bir yığın yanlışla dolu olmadıkça insan zekası ve gücünün kaynağı nedir? Zorluk ve özgürlük. Atılgan, güçlü ve uyanık olanın ayakta, zayıflarınsa altta kalacağı koşullar. Yetkin insanların vefalı birleşimlerine, nefse hakimiyete, sabra ve iradeye prim tanıyacak koşullar. Aile kurumu ve onun içinde yükselen duygular, şiddetli kıskançlık, çocuğa gösterilen şefkat, ebeveynin kendini adayışı, hepsi mazeret ve desteklerini gencin her an başına gelebilecek tehlikelerde buldular. Peki bu tehlikeler şimdi nerede? Evliliğin kıskançlığına, sert anneliğe, her türden tutkuya karşı yükselen bir akım var ve giderek bu büyüyecek. Artık yararsız şeyler bunlar. Bizleri zarif ve güzel bir hayatla bağdaşmayan, tedirgin ve yabani birer hurda yapan şeyler. O insanların bedensel zayıflıklarını, zihinsel eksikliklerini, sık sık rastladığım o büyük bina yıkıntılarını düşündüm ve bu doğanın tamamen zapt edilmiş olduğuna dair inancımı güçlendirdi. Çünkü fırtınadan sonra sessizlik gelir. İnsanlık güçlüydü, çalışkan ve zekiydi. İçinde yaşadığı koşulları değiştirmek için ruhundaki dirimin tümünü kullanmıştı. Şimdi ise değiştirilmiş koşulların tepkisindeydi sıra. Ortaya çıkan bu rahat ve güvenli koşullarda bizimle birlikte adına güç denen o dinmez enerji bir zayıflık haline gelecekti. Bizim zamanımızda bile bir zamanlar hayatta kalmak için zorunlu sayılan bazı eğilim ve arzular sürekli bir başarısızlık kaynağı olmakta. Örneğin cesaret ve savaşma aşkı uygar bir adamın pek işine yaramıyor, hatta yolunda engel bile olabiliyor. Fiziksel dengenin ve güvenliğin sağlandığı koşullarda gücün ister zihinsel ister bedensel olsun pabucu dama atılacaktır. Hesaba sığmayacak kadar uzun yıllar boyunca savaş ya da tek başına şiddet tehlikesi yaşanmadığına hükmettim. Ne vahşi hayvan tehlikesiyle ne de bedensel güce ihtiyaç duyulan telef edici hastalıklarla karşılaşılmış, zahmete asla gerek duyulmamıştı. Böyle bir hayat için bizim zayıf dediklerimiz de güçlüler kadar tedarikliydi ve aslında artık zayıf da değildiler. Hatta onların daha hazırlıklı oldukları söylenebilir çünkü güçlüler çıkacak delik bulamayan bir enerjiyle yıpranacaklardı. Gördüğüm binaların enfes güzelliği insanoğlunun hali hazırdaki hedefsiz enerjisinin içinde yaşadığı koşulların etkisiyle durulup mükemmel bir ahenge oturmasından önceki son kabarışlarının ürünüydü şüphesiz. Son ve büyük barışı başlatan o zaferin şaşasıydı bu. Güven içindeki enerjinin kaderi hep bu olmuştur. Sanata ve erotizme alışır, ardından bitkinlik, sonunda çürüme gelir. Bu sanatsal güdüler de en sonunda silinecek. Benim gördüğüm zamanda neredeyse ölmüşlerdi. Kendilerini çiçeklerle süslüyor, dans ediyor, gün ışığında şarkı söylüyorlardı. Sanatçı ruhundan geriye kalan buydu sadece. O bile en sonunda halinden hoşnut bir hareketsizliğe bırakacaktı yerini. Acı ve gerekliliğin keskin bilek taşında yaşıyoruz ama o lanet bilek taşı işte nihayet kırılmıştı anlaşılan. Orada çökmekte olan karanlığın içinde dururken şu basit yorumla dünyanın sorununu anlamış olduğumu düşündüm. Bu güzel insanların tüm sırrını çözmüştüm. Muhtemelen nüfus artışı için tasarladıkları kontrol çok başarılı olmuş, sayıları da sabit kalmak yerine giderek azalmıştı. Sağda solda bolca görülen yıkıntıları açıklardı bu. Yorumum çok basit, yeterince de akla yakındı. Bütün yanlış teoriler gibi. Beş. Orada durmuş, insanoğlunun bu fazlasıyla kusursuz zaferi üzerinde derin derin düşünürken, kuzeydoğudaki gümüşi bir ışık selinin içinden sararmış ve kambur bir dolunay doğdu. Aşağıdaki küçük parlak suretler oraya buraya koşuşturmayı kestiler. Bir baykuş sessizce geçti. Gecenin serinliğinde titredim. Aşağı inip uyuyacak bir yerler bulmaya karar verdim. Tanıdığım binayı aradım. Sonra gözlerim doğan ay ışığı parladıkça bronz kaidesinin üzerinde daha da belirginleşen beyaz sfenkse kaydı. Karşısındaki huş ağacını görebiliyordum. İşte karmakarışık açelya çalıları oradaydı. Soluk ışıkta kararmış görünüyorlardı. Ve işte küçük çimenlik de oradaydı. Çimenliğe tekrar baktım. İçimdeki ferahlık tuhaf bir kuşkuyla bozuldu. Cesurca hayır dedim kendi kendime. Bu o çimenlik değil. Ama bu o çimenlikti. Zira Sphinx'in cüzzamlıya benzeyen beyaz yüzü o yöne bakıyordu. Buna ikna olduğum andaki duygularımı hayal edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Zaman makinesi gitmişti. Bir anda yüzüme tokat yemiş gibi kendi çağımı kaybetmiş ve bu garip yeni dünyada çaresizliğe terk edilmiş olduğum ihtimali aklıma geldi. Bunun salt düşüncesi bile bedensel gerçek bir duyu yarattı bende. Boğazımı sıkıp beni nefessiz bıraktığını hissedebiliyordum. Sonra bir korkunun esiri oldum ve sıçrayarak büyük adımlarla tepeden aşağı doğru koşmaya başladım. Sonra baş aşağı düştüm ve yüzümü kestim. Kanı durdurmaya çalışmakla vakit kaybetmeden ayağa sıçradım. Yanağımdan ve çenemden aşağı damlayan sıcak bir akıntıyla koşmaya devam ettim. Koşarken bir yandan da kendi kendime sürekli şöyle diyordum. Onu ayak altından kaldırmak için biraz uzağa taşımış çalıların altına itmişlerdir. Yine de tüm gücümle koştum. Bütün bu zaman boyunca bazen büyük bir korkuyla gelen, kesinlikle biliyordum ki böylesi bir güven aptalcaydı, makinemin benim ulaşamayacağım yerlere götürülmüş olduğunun içgüdüsel olarak farkındaydım. Acıyla nefes alıyordum. Tepenin doruğundan küçük çimenliğe kadar olan 2 milin tamamını yaklaşık 10 dakikada koştum sanırım. Pek genç bir adam da sayılmam. Koşarken hayli nefes tüketiyor, ahmakça bir güven içinde makineyi bırakışıma yüksek sesle küfürler savuruyordum. Bağırdım, cevap veren olmadı. Ay ışığı altındaki bu dünyada sanki tek bir canlı bile kımıldamıyordu. Çimenliğe ulaştığımda bütün korktuklarım başıma geldi. Aletten tek bir iz yoktu. Topak topak olmuş kara çalıların arasında boşlukla karşılaşınca üşüdüm ve bayılacak gibi oldum. Boşluğun çevresinde korku içinde koşturdum. Sanki makine bir köşede saklı olabilirmiş gibi. Sonra birdenbire durdum ve saçımı başımı yolmaya başladım. Doğan ayın ışığında bronz kaidesinin üzerinde parlayan beyaz cüzzamlı haliyle Sphinx yükseldi üzerimde. Yüzünde benim üzüntümü alaya alan bir gülümseme vardı sanki. Fiziksel ve zihinsel yetersizliklerinden emin olmasaydım, bu küçük insanların mekanizmayı benim için bir dam altına koyduklarını hayal ederek kendimi avutabilirdim. Beni yıldıran şuydu. O ana kadar hiç kuş kullanılmayan ve ortaya çıkışıyla benim icadımı geçersiz kılan başka bir gücü seziyordum. Bir şeyden emindim. Başka bir çağ, tıpatıp aynını üretmedikten sonra makine zaman içinde hareket etmiş olamazdı. Manivelalara takılan ek parçaların çıkarılması, yöntemini size sonra gösteririm, herhangi birinin onu bu amaçla kurcalayabilmesini önlüyordu. Yalnızca uzayda hareket etmiş ve saklanmıştı. Peki nerede olabilirdi o halde? Sanırım bir tür cinnet geçirmişim. Ay ışığıyla aydınlanan çalıların arasında Sphinx'in bütün çevresinde aşağı yukarı koşturduğumu ve loş ışıkta geyik sandığım beyaz bir hayvanı ürküttüğümü hatırlıyorum. Ve o gecenin geç saatlerinde sıktığım yumruklarımla parmak boğumlarım yaralanana ve kanları kırık dallardan akana dek çalıları dövdüğümü de. Gözüm dönmüş bir halde hıçkıra hıçkıra ağlayıp çıldırarak aşağı büyük taş binaya indim. Büyük salon karanlık, sessiz ve bomboştu. Eğimli zeminde ayağım kaydı ve malakit masalardan birinin üstüne düştüm. Neredeyse bacağımı kırıyordum. Bir kibrit yaktım ve daha önce size sözünü ettiğim tozlu perdelerin yanından yoluma devam ettim. Orada yastıklarla kaplanmış ikinci bir büyük salon buldum. Çok sayıda küçük insan uyuyordu yastıklarda. Eminim yeniden ortaya çıkışımı anlaşılmaz sesler çıkararak bir kibrit cızırtısı ve aleviyle sessiz karanlığın içinden aniden belirişimi biraz garip bulmuşlardır. Kibritin ne olduğunu çoktan unutmuşlardı çünkü. Ellerimle onları kavrayıp uyanmaları için sarsmaya başladım ve kızgın bir çocuk gibi feryat figan "Zaman makinem nerede?" diye söze giriştim. Onlara çok tuhaf gelmiş olmalı. Bazıları güldü ama çoğu fena halde korkmuş görünüyordu. Çevremde dikildiklerini görünce korku hissini yeniden canlandırmaya çalışmakla o şartlar altında mümkün olan en aptalca şeyi yapmakta olduğumu anladım. Gündüzki davranışlarından çıkarımla korkunun da unutulmuş olması gerektiğini düşünmüştüm. Birden kibriti yere fırlattım ve yolumun üstündeki insanlardan birini devirerek budalaca hareketlerle büyük yemek salonundan dışarı yeniden ay ışığına çıktım. Dehşet çığlıklarını ve küçük ayaklarıyla sendeleyerek ileri geri koşuşturduklarını duydum. Ay gökyüzüne yavaşça sokulurken yaptığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sanırım beni delirten makinemi beklenmedik bir tarzda kaybetmem olmuştu. Kendi türümden çaresizce koparıldığımı hissediyordum. Bilinmeyen bir dünyada yabancı bir hayvandım. Saçımı başımı yolarak aşağı yukarı koşmuş haykırışlar içinde Tanrı'ya ve kadere yakarmış olmalıyım. Upuzun geçen kahırlı gecenin sonlarına doğru üzerime korkunç bir bitkinliğin çöktüğünü, her imkansız köşeye baktığımı, ayın altında parlayan yıkıntıların içinde el yordamıyla aranarak kara gölgelerdeki garip yaratıklara dokunduğumu ve sonunda Sphinx'in yanında yerde yattığımı ve tam bir perişanlık içinde ağladığımı hatırlıyorum. Sefaletten başka bir şey kalmamıştı elimde. Uyumuşum sonra. Kalktığımda öğle vaktiydi ve bir kol uzağımdaki çimende birkaç serçe zıplıyordu. Sabahın tazeliğiyle doğrularak oraya nasıl geldiğimi ve içimde neden bu kadar derin bir terk edilmişlik ve keder duygusu taşıdığımı hatırlamaya çalıştım. Sonra her şey netleşti aklımda. Açık ve olağan gün ışığıyla birlikte ben de koşullarımla dürüstçe yüzleşebildim. Gece boyunca vahşi ve budalaca süren cinnetimi gördüm ve kendimi inandırmayı başardım. En kötü ihtimali düşün dedim kendi kendime. Düşün ki makine tamamen kayboldu, belki de yok edildi. Bana yakışanı sakin ve sabırlı olmak, insanların adetlerini öğrenmek, makinemin hangi yöntemlerle ortadan kaldırıldığı, hangi yollarla malzeme ve alet bulunduğu hakkında açık bir fikir edinmek. Böylece sonunda belki bir yenisini daha yapabilirim. Bu benim tek ümidim olacaktı. Zavallıca bir ümitti ama üzüntüden daha iyiydi. Her şey bir yana, çok güzel ve gizemli bir dünyadaydım. Ancak makinem büyük olasılıkla sadece götürülmüştü. Yine de sakin ve sabırlı olmalı, onu sakladıkları yeri bulmalı, ya kaba kuvvet ya da bir dalavereyle onu yeniden ele geçirmeliydim. Bu düşünceyle ayağa fırladım ve yıkanabileceğim bir yer bulmak için çevreme bakındım. Bitkindim, gergindim ve toz toprak içindeydim. Sabahın tazeliği bende de öyle bir tazelik arzusu uyandırmıştı. Duygularımı tüketmiştim. Doğrusu işime başladığımda önceki geceki yoğun telaşıma anlam vermeye çalışır buldum kendimi. Küçük çimenliğin çevresindeki zeminde dikkatli bir inceleme yaptım. Yanımdan geçen küçük halktan bazılarına iletebildiğim kadarıyla nafile sorular sorarak zaman harcadım. Hareketlerimi hiçbiri anlayamadı. Bazıları düpedüz tepkisizdi, bazıları ise bunların yalnızca şaka olduğunu düşünüp bana güldü. Ellerimi onların gülen sevimli suratlarından uzak tutmak benim için dünyanın en zor göreviydi. Ahmakça bir itkiydi bu, ancak korku ve kör öfkeden vücuda gelen şeytan zorlukla gem altına alınıyordu ve şaşkınlığımdan yararlanmaya hala hevesliydi. Çimler daha akıllıca öğütler veriyordu. İnişim sırasında devrilmiş makineyle boğuştuğum yerdeki ayak izlerimle Sphinx'in kaidesi arasında açılmış bir oluk buldum. Çevrede makinenin götürülmesine dair başka izler de vardı. Ayrıca tembel hayvangillerden bir hayvan tarafından bırakıldığını hayal edebildiğim acayip ensiz ayak izleri. Bu beni dikkatimi kaideye daha çok vermeye yöneltti. Sanırım söylemiştim, kaide bronzdandı. Sade bir blok değildi. Her iki tarafına derince çerçevelenmiş panellerle muhteşem bir şekilde süslüydü. Gittim ve onlara vurdum. Kaidenin içi boştu. Tahtaları daha dikkatle incelediğimde çerçeve ile bağlantısız olduklarını gördüm. Ne tutacak kolu vardı ne de anahtar deliği. Ama paneller büyük olasılıkla eğer sandığım gibi kapı idiyseler içeriden açılıyorlardı. Tek bir şeyden emindim. Zaman makinemin o kaidenin içinde olduğu sonucunu çıkarmam için çok yoğun bir zihinsel çaba harcamam gerekmiyordu. Çalıların arasından çiçeklerle örtülü elma ağaçlarının altından bana doğru gelen turuncu giyimli iki kişinin başlarını gördüm. Dönüp onlara gülümsedim ve işaret ederek onları yanıma çağırdım. Geldiler. Ben de bronz kaideyi göstererek onu açmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Ama buna yönelik ilk hareketimle birlikte oldukça tuhaf davranmaya başladılar. Yüz ifadelerini sizlere nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Çok hassas bir kadına karşı fena halde yakışıksız bir jest kullandığınızı düşünün. Aynen o şekilde bakardı. Sanki mümkün olan en büyük hakarete uğramışlar gibi çekip gittiler. Bir sonraki denemeyi beyaz giyimli, sevimli görünüşlü küçük bir çocuğun üstünde yaptım. Sonuç tamamen aynıydı. Tavrı her nasılsa beni kendimden utandırdı. Ama bildiğiniz gibi zaman makinesini istiyordum. Böylece onu bir kez daha denedim. O da diğerleri gibi arkasını dönünce kanım beynime sıçradı. Üç adımda arkasına düştüm. Cübbesinin boyun çevresindeki gevşek kısmından yakalayıp Sphinx'e doğru sürüklemeye başladım onu. Sonra yüzündeki korku ve tiksintiyi görünce birdenbire onu da bıraktım. Ama yenilmemiştim henüz. Yumruğumla bronz panellere hızla vurdum. İçeride bir şeyler kımıldamıştı galiba. Dürüst olmak gerekirse kıkırdamaya benzer bir ses duyduğumu sandım fakat yanılmış olmalıyım. Nehirden bir çakıl taşı aldım. Geldim ve süslemelerdeki bir halkayı yassılaştırana kadar çekiçledim. Unumsu tabakalar halinde pas çıkıyordu. Küçük sevimli insanlar, kesik feveranlar içinde iki elimle çekiçlememi bir mil öteden duymuş olmalılar. Ama bir sonuç çıkmadı. Tepelerde gizli gizli beni gözetleyen bir kalabalık gördüm. Sonunda bunalmış ve yorulmuş bir halde oturdum ve çevreyi seyretmeye başladım. Ancak uzun uzun seyredemeyecek kadar huzursuzdum. Uzun süre hareketsiz kalamayacak kadar batılıyım ben. Bir problemin üzerinde yıllarca çalışabilirim, ancak 24 saat boyunca hiçbir şey yapmadan beklemek o ayrı mesele. Bir süre sonra ayağa kalktım ve çalıların arasından tepeye doğru yeniden amaçsızca yürümeye başladım. Sabır diyordum kendi kendime. Eğer makineni geri istiyorsan o Sphinx'i rahat bırakmalısın. Makineni alıp götürmeye niyetlilerse bronz panelleri harap etmen pek işe yaramaz. Ama değillerse eğer onu sorabildiğin ilk anda geri alacaksın. Böyle bir bulmacanın önünde bütün o tanımadığın şeylerin arasında oturmanın anlamı yok. Bunun sonu saplantıya varır. Bu dünyayla yüzleş, yollarını öğren, izle, anlamına dair acele tahminlerden kaçın. Sonunda her şeyi çözecek olan ipuçlarını bulacaksın. Sonra birdenbire durumun mizahi yanı geldi aklıma. Geleceğe gidebilmek için çalışma ve mücadeleyle harcadığım yılları düşündüm. Şimdi ise saplantılı bir endişeyle ondan kaçış yolları arayışımı. Bir insanın kurabildiği en karmaşık ve en umutsuz tuzağı ben kendime hazırlamıştım. Zararıma da olsa kendimi engelleyemedim. Yüksek sesle güldüm. Büyük sarayın içinde yürürken küçük insanlar sanki benden uzak duruyorlarmış gibi hissettim. Belki benim kuruntumdu bu. Belki de bronz kapıları çekiçlememle bir ilgisi vardı. Ancak benden kaçındıklarından iyice emindim yine de. Hiçbir ilgi göstermemeye ve herhangi bir şekilde peşlerine düşmekten sakınmaya dikkat ediyordum. Ve bir iki günün seyri içinde her şey eski haline döndü. Dilde gösterebileceğim bütün ilerlemeyi kaydettim. Hatta kendi keşiflerimi de sıkıştırdım araya. Ya ince bir noktayı kaçırıyordum ya da dilleri aşırı kolaydı. Yalnızca somut isim ve fiillerden oluşuyordu neredeyse. Soyut isimler ve mecazi dil kullanımı varsa bile çok azdı. Cümleleri basitti. Genellikle iki kelimeden oluşuyorlardı ve en basit önermeler dışında hiçbir şey aktaramıyor ya da anlayamıyordum. Zaman makinesi fikrini ve Sphinx'in altındaki bronz kapıların sırrını, toplayacağım bilgiler beni onlara doğallıkla götürene kadar mümkün olduğunca hafızamın bir köşesine yerleştirmeye karar verdim. Yine de içimdeki bir duygu, bunu anlayabilirsiniz belki, beni indiğim noktanın birkaç mil çevresiyle sınırlı bir dairenin içine hapsetmişti. O zamana dek gördüğüm kadarıyla bütün dünya Thames Vadisi ile aynı coşkunlukta bir zenginlik sergiliyordu. Tırmandığım her tepeden malzeme ve tarz bakımından sonsuz çeşitlilikte ama aynı bollukta şatafatlı binaları, aynı her dem yeşil ağaç kümelerini, çiçek yüklü aynı ağaçları ve ağaç gibi büyüyen eğrelti otlarını görüyordum. Su yer yer gümüş gibi parlıyor ve ötede toprak dalgalı mavi tepeler halinde yükseliyor ve böylece gökyüzünün dinginliğinde kayboluyordu. Dikkatimi hemen çeken tuhaflık, bazı yuvarlak kuyuların varlığı oldu. Birkaçı bana çok derin geldi. Bir tanesi tepeye çıkan ilk yürüyüşümde izlediğim patikanın yanındaydı. Diğerleri gibi o da bronzla süslenmiş, garip bir biçimde işlenmiş ve küçük bir kubbeyle yağmurdan korunmuştu. Bu kuyuların yanında oturup keskin karanlığın içine dikkatlice baktığımda ne bir su parıltısı görebildim ne de bir kibrit yaktığımda herhangi bir yansıma yakalayabildim. Yalnız hepsinin içinden aynı sesi duydum. Bir gümbürtü, güm güm, koca bir motorun vuruşları gibi ve kibritlerimin alevlenmesinden kuyuların dibine sabit bir hava dalgasının çökmüş olduğunu keşfettim. Sonra bir tanesinin ağzından içeri bir parça kağıt attım. Yavaş yavaş sallanarak inmek yerine bir anda hızla emilerek gözden kayboldu. Bir zaman sonra bu kuyularla yamaçlarda orada burada duran yüksek kuleler arasında bir bağlantı kurmayı başardım. Kulelerin üzerinde havada sık sık, hani sıcak bir günde güneş kavruğu sahillerde gördüğümüz o titreme beliriyordu. İpuçlarını birleştirerek bunun yaygın bir yeraltı havalandırma sistemi olduğu konusunda güçlü bir kanıya vardım. Sistemin ise gerçek önemini anlamak zordu. Baştaki eğilimim bunu bu küçük insanların sağlık cihazlarıyla özdeşleştirmekti. Apaçık bir sonuçtu bu ama kesinlikle yanlıştı. Ve burada itiraf etmeliyim ki bu gerçek gelecek zamanda kaldığım sürece lağımlar, borularla aktarım usulleri ve bu tür kolaylıklar hakkında pek az bilgi edinebildim. Okumuş olduğum bazı ütopya ve gelecek zaman kurgularında binalar, sosyal düzenlemeler ve buna benzer şeyler hakkında geniş ayrıntılar veriliyor. Ne var ki tüm dünya tek kişinin hayal gücüyle sınırlı olduğunda böyle ayrıntıları elde etmek kolayken, benim burada bulduğuma benzer gerçeklerin ortasına düşmüş bir gezgin için büsbütün erişilmezdirler. Orta Afrika'dan yeni gelmiş bir zencinin kabilesine götüreceği Londra masalını düşünün. Tren yolu şirketleri hakkında, toplumsal hareketler hakkında, telefon ve telgraf kabloları hakkında ve koli dağıtım şirketi ve posta havalesi hakkında ne biliyordu o? Yine de biz en azından ona böyle şeyleri izah etmeye hevesli olurduk. Hatta o hiç yolculuk yapmamış arkadaşını anlattıklarının ne kadarına inandırabilir veya kaçını anlamasını sağlayabilir? O halde günümüzdeki zenci ile beyaz arasındaki daracık aralığı düşünün bir. Bir de benimle şu altın çağ insanları arasındaki koca uçurumu. Görülemeyenlerin çoğuna karşı hassastım. Konfora katkıda bulunan şeylere. Ama otomatik organizasyonla ilgili genel izlenimi saymazsak korkarım farkı aklınızda pek canlandıramayacağım. Defin konusuyla ilgili örneğin. Ne krematoryumların izine rastladım ne de mezarı andıran bir yerlere. Fakat aklıma benim keşfedemeyeceğim kadar uzaklarda bir olasılıkla mezarlıklar veya ölülerin yakıldığı yerler olabileceği geldi. Bu da kendime kasten yönelttiğim sorulardan biriydi yine ve merakım daha ilk anda yenildi. Bu iş kafamı karıştırdı ve kafamı daha çok karıştıracak olan başka bir noktaya dikkatimi çekti. Bu insanların arasında yaşlı ve sakat yoktu. İtiraf etmeliyim ki otomatik uygarlık ve çökmüş bir insanlıkla ilgili ilk teorilerimden duyduğum tatmin pek uzun sürmedi. Ama bir başkası gelmiyordu aklıma. Size yaşadığım zorlukları anlatayım. Keşfetmiş olduğum büyük saraylar sırf yaşama mekanları, koca yemek salonları ve uyuma daireleriydi. Hiçbir makine, hiçbir türden alet bulamadım. Ama bu insanlar zaman zaman mutlaka yenilenmesi gereken hoş kumaşlardan giyiniyorlardı ve sandaletleri her ne kadar gösterişsiz olsalar da oldukça karmaşık birer metal işçiliği örneğiydi böyle şeylerin. Bir şekilde yapılmaları gerekiyor. Ve küçük insanlarda yaratma ediminin eseri yoktu. Dükkan yoktu, atölye yoktu, aralarında alışveriş yaptıklarına dair bir belirti yoktu. Tüm zamanlarını tatlı tatlı oynamakla, nehirde yıkanmakla, yarı oynaşıp yarı sevişmekle, meyve yemek ve uyumakla geçiriyorlardı. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayamıyordum. Sonra yine zaman makinesi konusuna gelmem gerekirse, ne olduğunu bilmediğim bir şey onu beyaz Sphinx'in içi boş olan kaidesine götürmüştü. Neden? Yemin ederim düşünemiyordum. Sonra şu susuz kuyular, bir görünüp bir kaybolan sütunlar. Bir ipucu eksikti, hissediyordum. Duygularım nasıl anlatsam? Bir yazıt bulduğunuzu farz edin. Üzerinde yer yer mükemmel ve sade bir İngilizce ile cümleler var ve araya eklenmiş size tamamen yabancı bir dilde kelimeler ve hatta harfler. Evet, ziyaretimin 3. gününde 802.701 yılının dünyası bana kendini bu şekilde sundu. O gün ayrıca bir çeşit arkadaş edindim. Tesadüfen bu küçük insanlardan birkaçının sığlıkta yıkanmalarını izlerken aralarından biri kramp geçirdi ve akıntıda sürüklenmeye başladı. Ana akıntı hızlı akıyordu gerçi ama orta halli bir yüzücü için bile yeterince güçlü değildi. Bu yüzden gözlerinin önünde çaresizce ağlayarak boğulmakta olan küçük şeyi kurtarmak için en ufak bir girişimde bulunmadıklarını söylesem bu size bu yaratıklardaki o yetersizlik hakkında bir fikir verecektir. Bunu fark ettiğimde çarçabuk elbiselerimi çıkardım ve sığ suya dalarak zavallı ufaklığı yakalayıp güvende olacağı karaya çıkardım. Kollarını ve bacaklarını biraz ovmak onu kendine getirdi. Ben de ondan ayrılmadan önce onun iyi olduğunu görmekten memnun oldum. Onun türü gözümden o kadar düşmüştü ki ondan minnettarlık beklemiyordum. İşte bunda yanılmıştım. Bu olay sabahleyin oldu. Öğleden sonra bir keşif gezisinden sonra merkezime dönerken küçük kadınımla karşılaştım. Beni sevinç çığlıklarıyla karşıladı ve belli ki yalnız benim için yapılmış koca bir çelenk çiçek sundu. Aklım başımdan gitti. Çok büyük olasılıkla terk edilmiş hissediyordum kendimi. Her ne olursa olsun hediyesine teşekkür ettiğimi elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Çok geçmeden küçük taş bir çardağın altında birlikte oturuyor, daha çok gülümsemelerden kurulu bir sohbet yürütüyorduk. Yaratığın dost canlılığı aynı bir çocuğun sıcaklığı kadar etkiledi beni. Birbirimize çiçekler verdik ve ellerimi öptü. Ben de aynısını ona yaptım. Sonra konuşmaya çalıştım ve adının Vina olduğunu öğrendim. Ne anlama geldiğini bilmesem de bir şekilde uygun görünüyordu. Bir hafta süren acayip bir arkadaşlığın başlangıcıydı bu. Sonuysa sonunu anlatacağım.